Ayrım 27.
Ben vardır demedim ki, bilmez miyim? Bir ayı güç içirirdik. Hem Mısır hakkında böyle bir kalemde hüküm vermek de yanlıştır. Orası aynı zamanda bilim kültür merkezidir de. Damat yarın Ayşen'e veya kocasına ihtiyacı düşeceğini hesaplayarak sustu. Yoksa bilgiçliği uzun sürer, münakaşa bile çıkarırdı. Feride, kim bilir ne mücevherleri vardır şimdi, pırlantaların en temizi, incilerin en irisi diye söylendi. Sonra ilave etti. Burada nasıl oturacak? Konforu eksik, daracık sokak, geniş salonlarla saraylara, kalabalık caddelere alışmıştır, sıkılıverir. Üftade övünme fırsatını kaçırmadı. Yarın hamama banyo uydururuz, hava gazıyla yanan su ısıtacağı da, bilirsin ya, günde birkaç kere yıkanmadan duramaz. Atıf, tavsiye ederim dedi, üst kata bir de su deposu yaptırınız. Terkosa güvenilmez, bir akar bir kesilir, bizim apartmanda var. İki benzin varilini birleştirip yerleştirdiniz mi, oluverir, size yetişir. Haklıydı, ata bunu da yaptıracaktı. Evin içine tekrar o ferahlatıcı İngiliz sabununun kokusu ve sarı kızın vücudundan geçmiş sıcak suyun buğusu yayılacaktı. O günlere yetişse bir kere. Yaşar Efendi'nin haberi var mı? Elbette, babasına da yazmıştır. Ayşen daha çok bizleri özlemiş. Yaşar ara sıra Mısır'a gidiyor. Gene Atıf sordu. Rüştü Bey'i görüyor musunuz? Evlenmedi gitti. Söylendiğine göre hala çok üzgünmüş. Yok, dün gece Beyoğlu'nda rastladım. Beraber yemek yedik. Keyfi yerindeydi. Ayşen Hanım'ın geleceğini söylediniz tabii. Söyledim. Pek önem vermedi. Delikanlı keyfince yaşamaya kaptırmış kendisini. Bu sözlerle damadını kandıramadığını Feride ile Atıf'ın birbirlerine bakışmalarından anladı. Herhalde bir bildikleri olacak. Kulaklarına bazı şeyler çalınmış. Misture ve Berin ile konuşuyorlar ya. Ata aylardan beri esmer güzellerini görmemişti. Görmek de istemiyordu. Fakat Ayşe'nin döneceğini öğrendikten sonra eski canlılığına kavuşalı ikisini de sanki özlemiş gibi. Hele Dolmabahçe Sarayı'ndaki baloda Berin, zevki sürekli tazelenen bir hatıra bırakmıştı. Yatıp kalkmış, hep onu düşünmüştü. Ama bu düşünceler Ayşe'ne karşı kafasında geçirdiklerinden bambaşka yapılıştaydı. Kaba, şiirsizdi. Sadece bayağı bir heyecan. Ötekinde gönlü de düşünüyordu. Bir oburun tepsiyle hindi kızartmasını yutkunarak göz önüne getirmesi nerede? Bir çiçek meraklısının bahçesindeki yeni açmış gülünü hayalinden geçirmesi nerede? Biri iştah duyuştan, yutma hırsından ibaret, bir iki göz gönül zevki. Ertesi sabah bir usta geldi, hamamı ölçtü, gerekli malzemeyi defterine yazdı. Yarın başlarız dedi. Duvarları çinileyeceğimiz için en aşağı 4 günlük iş var. Yukarıya depo koyacaksak 1 günde o sürer. Ata evde 5 gün işçileri seyrederek avundu. Beraber kahveler, cigaralar içti, sohbetlere daldı. Ama kulağı hep kapıdaydı. Yalnız bir kere İsmail Bey görünmüş, yapılanı gözden geçirmiş, gitmişti. Ayşen'den yeni bir haber yoktu. 4. 6. günü Ata Efendi henüz çimento, kireç, alçı kokan fakat pırıl pırıl çinileri, muslukları ve beyaz lake boyalı su ısıtacağıyla evin bir köşesini lüks hale sokan hamama uzun uzun baktıktan sonra erkenden sokağa çıktı, Sedef'in hanına gitti. İsmail Bey o saatte gelmezdi. Yarım saat bekledi. Caddeden aynı sesler işitiliyor. Naylon çoraplar, halis Amerikan malı, naylon, naylon. Bu sesleri hüzünle dinliyor. Çünkü dün geceden beri ümit kırıklığı içinde. Mısır'la ne mektup ne telgraf, birdenbire haberleşmenin kesilmesi iyi işaret değil. Belki de korktuğu oldu. Reveha Paşa işi sezdi, Ayşen'i göz hapsine aldı. Yahut diyordu, Ayşen hatasını anladı, gelmekten vazgeçti. Başka şeyler de olabilirdi. Mektuplar yakalanmıştır, karı koca kavga etmişlerdir. Sonra herif diller dökmüş, barışmış, seyahate çıkmışlardır. Şimdi İsviçre gibi sakin bir memlekette bulunuyorlar. Bir dağ köşkünde sosyal yaşantılardan uzak dinleniyorlardır. Kısa zamanda köşeye çekilmekten bıkacak olan sarı kız da tekrar gösteriş damarı kabaracak, ver elini Paris, Rüştü bir daha unutulacak. Gedikpaşa'daki süslü hamam beklediğine kavuşamayacak. Ata bu hamamı da kendisi ve Rüştü gibi sanki canlı bir yaratık sayıyor. Aynı kederi duyacağına inanıyor. İsmail Bey saat 10'a doğru kapıdan girdi. Dayıyı karşısında görünce selam vermeden dedi ki, ''Galiba senin Düzce'linin bir oyununa daha geldik. Ses seda yok. Artık Rüştü'yü zapt edemeyeceğim. Etmek de istemem. Ayşen delikanlıyı çileden çıkardı. Cezayı hak etti. Sakın korumaya kalkışma. Fena bozuşuruz vallahi. Ata efendi mırıldandı. Eğer oyunsa emin ol İsmail Bey, ben de sizinle beraber olurum. Keserim ilişkiyi ama işin aslını anlamadan bir hüküm vermeyelim. Azıcık yumuşayan katip konuşmadan kahvesini içti. Birdenbire, peki ama dedi, haftalar geçer mektup gelmezse ne yaparız? İşin aslını nasıl anlarız? Ya sen ya ben Mısır'a gideriz. Orada değillerse neye yarar? Ne olsa bir şeyler öğreniriz. Ortada oyun yok, mektupları okuduk. Ne kadar işlendi kızcağız, yakalandı galiba. Yahu, üç silahşörler devrinde mi yaşıyoruz? Yakaladıysa onu tutup şatonun bir hisarına hapsetmezler ya. Kölemenler idaresinde mi Mısır? Konsolosumuz, elçimiz var. Said Oran'ın Ali Kıran başkeseni mi? Binbir gece masalı mı okuyoruz? Ayşen Hanım'ın bir kaprisine uğradık. Hani bir kere daha yapmıştı. Rüştü'yü aceleyle Mersin'e yollamış, babasını İstanbul'a çağırmıştı. Böyle tatsız şakalar seviyor. Açıkçası herkesin başına iş açmaktan zevk duyuyor. İstiyor ki dünya alem hep kendisiyle meşgul olsun. Ben sana demiştim. Sakin, uslu görünen müthiş bir şımarık. Rüştü'yü sevmesine seviyor. Bu yön kesin. Ama sevdiğine eziyet etmekten haz alan bir ruh hastası. Keşke Düzce'de kalsaydı. İstanbul'a ayağını basmasaydı da hepimize hayatı zehir etmeseydi. Dün gece gene uyumadık birader. Artık bizimkiler de bıktı. Şimdi pansiyoncu karıların evlerinde sabahlıyoruz. Güç doğrusu. Ha, unuttum söylemeyi. Akıl kaldı mı? Dün sabah haberleşme vasıtası olan adrese cevaplı bir telgraf çektik. Meraktayız, sağlığınızı bildiriniz dedik. Az daha kendi adresimizi vermeyi unutuyorduk. Telgrafı yoldan çevirdik de ilave ettik. Bir iş daha yaptık. Rüştü önceki gün Mısır'dan yeni gelmiş bir adamla konuştu. Orada emlakı varmış da ikide bir gider gelirmiş. 3 hafta kadar önce paşa ile hanımını barda görmüş. Gayet neşeliymişler. Yanlarında bir Amerikalı varmış. Şampanya, dans, kahkaha. Senin anlayacağın dünya umurlarında değilmiş. Mektuplarında sızlanan Ayşen Hanım barda bugi bugi oynuyormuş. O da ne? Ne oyunu imiş bu? Zirzopluğun daniskası. Herkes birbirini topaç gibi çevirir, fırıl fırıl döndürür. Sizinkiler de yapıyordur tabii. Ama onlar ertesi güne oturup acıklı mektuplar yazmıyorlar kimseye. Eğlendikleri için oynuyorlar. Ben de oynuyorum. Zıpla, sıçra, sonra kalemi ele al, bir delikanlının hayatıyla oyna. Aradaki fark çok. Ne akla sığar ne insafa. Ata öyle derin bir hüzün içinde susaladı ki İsmail Bey merhamete geldi. Darılma sözlerime dedi. Sinirlerim pek bozuk. Yorgunluk, üzüntü, uykusuzluk. Rüştü'nün hali de yürekler acısı. Görüyorum sen de buna üzülüyorsun. Elimden gelen bir şey olsa yaparım. Gene de belki durum birdenbire aydınlanır. İster misin bugün iyi bir haber alalım da sevinelim? Allah yüzümüze baka. İçeriye memurlardan biri girdi. Kahire'den bir cevap telgrafı var bizim adrese ama evrakını bulamadık. Özel bir iş hakkında. Ver şunu. İsmail Bey Fransızcasını yüksek sesle okudu. Ata hiçbir şey anlamadı. Fakat katibin elini masaya vurup, "Hay Allah müstahakkını versin." diye haykırmasından kötü bir haber geldiğine şüphesi kalmamıştı. Sormadı bile. Öbürü bir daha okuyor. "Ne dersin, ne buyurursun?" diye de soruyor. Sonunda karşısındakinin Fransızca bilmediğini hatırladı. Kocası ile gitti. Gittiği yer bilinmiyor. İşte gelen cevap. Nasıl? O mektuplar, ağlayıp sızlamalar, hepsi oyun değil miymiş? Vay küçük hanım vay, dayısıyla oturup simit yemeye can atıyormuş, yutturdu bize. Peki ama niçin? Sadizm, sadizm. Ne demek istiyorsun? Yani başkasına eziyetten zevk duyma illeti. Başkasına da değil, kendisini en çok seven 2 kişiye, Rüştü'ye ve sana. Rica ederim kötü şeyler söyletme bana. Ata kaçıp gitmek istiyor. Fakat yerinden kalkmak kuvvetini, cesaretini de bulamıyor. Boynu bükük, utanmış bir durumda yere baka kalmış bekliyor. Zorla dışarıya atsalar sanki memnun olacak. Neden sonra? Gideyim ben, diyebildi. İsmail Bey eliyle dur işareti yapıyor. Rüştü'ye telefon edelim. Fitnat'ın pansiyonunda uyuyordur belki. Bir numara çevirdi, konuşuyor. Fitnat sen misin? Ha evet benim, İsmail. Kalkmadı mı daha? Peki, kalkınca söyle. Bir yere çıkmasın, bizi beklesin. Şimdi geliyoruz. Beraberce caddeye çıktılar. Bir taksi çevirip bindiler. Ata efendi itiraz etmiyor. Kabahatliymişçesine denileni yapıyor. Bir ara söylendi. Paşa kızcağızı uzaklara götürüyor. Bizden kaçırıyor. roman yazmalıydın sen. Korsan romanları. Ayşen oyununu bitirdi. Rüştü Mısır'a gelip de bir olay çıkarır korkusuyla kocasını peşine taktı. Kendisi kaçıyor. Aradan bir süre geçsin, görürsün. Gene mektuplar başlar. Oğlanın kanına girmeden içi rahat etmeyecek. Senin de bir gün yüreğine indirecek ya. Otomobil tarla başının yan sokaklarından birine saptı. Hava kapanık ve karlı olduğundan bu dar ve binaları sivri sokak bir tünel kadar loş. Vakit öğleye yaklaştığı halde bazı evlerde ve çoğu dükkanda elektrik yanıyor. Kapıyı ak saçlı, buruşuk suratlı ama genç bir kız gibi giyinmiş, yapma ağır başlılıkla bir kadın açtı. "Uyanmadı mı hala?" diye çıkışan İsmail Bey'e süzüle süzüle cevap verdi. Yatmadan önce uyku ilacı almıştı. Biraz daha bekleseniz iyi olur cicim. İstersen Sevim'in odasına gireriz. Sıcak orası. Kız balık pazarına kasaba gitti. Canı pirzola istemiş, yaptırıp getirecek. Artık hep beraber yeriz. Bir de fırında makarna var. İsmail Bey ahşap merdivenlere seyirtti. Kadın Ata Efendi'ye sordu. Gene o Mısırlı düzenbazın işi mi? Haydi biz sıcak odaya girelim. Bu oda sıcaktır ama henüz karyolası düzelmemiş, dağınık durumdadır. Yatağından fırlayıp aceleyle pudralanarak sokağa çıkmış, savruk bir kadın odasının karışıklığı içinde. Fitnat kanepenin üzerine bırakılmış pırıl pırıl kumaştan süslü, bumburuşuk bir geceliği kaldırdı. ''Siz buyurunuz, oturunuz.'' dedi. ''Ben şurasını azıcık toplayayım. Sevim bu. İyi kızdır ama dağınıktır.'' ''Kızınız mı?'' Fitnat karşısındaki adamın bönlüğüne şaştı. Açıklamada bulunmayı gereksiz buldu. İşitmezlikten gelerek... Kar bastıracak dedi. Don yaparsa şu yokuştan inip çıkarken çekeceğimiz var. Geçen yıl düştüm. Kalça kemiğim kırıldı. 3 ay alçıda kaldım. İsmail Bey yalnız döndü. Dedi ki, giyinip gelecek. Tuhaf değil mi Ata Efendi? O senin fikrinde. Paşa işi sezmiş, Ayşe'ni kaçırıyor deyip duruyor. Kıza toz konduramıyor. Geldiğine memnun oldu. Üçü odada toplanınca Fitnat dışarıya çıktı. Çıngırak sesinden ve konuşmalardan Sevim'in döndüğü anlaşıldı ama pansiyoncu bayan onu misafirlerin aralarında serbestçe konuşmaları için olacak içeriye sokmadı. Rüştü söze başlıyor. Oyun filan yok ortada. Bir hadise, bir facia var. Ben hemen Mısır'a gidip yerinde araştırma yapacağım. Elçiye bir tavsiye mektubu da alırım. Önemli şeyler öğreneceğimi sanıyorum. Siz de aynı fikirdesiniz değil mi Dayı Bey? Kendisine hala samimiyet gösterilmesinden ve Dayı Bey ünvanıyla seslenilmesinden yüreği azıcık serinleyen Ata Efendi, onaylama yolunda başını salladı. Yeterli görmedi. Ayşen'i ancak siz kurtarabilirsiniz. Muhakkak ki buraya gelmek istiyordu. Mektupları ne kadar candan yazılmıştı. Sanki gözyaşlarını görür gibi oluyorduk. Evet, Mısır'a gitmelisiniz. Kadınlar dışarıda donmuşlardır soğuktan. Artık içeri girebilirler. Böyle söyleyen İsmail odadan çıkınca Ata yerinden kalktı, delikanlının elini tuttu, sıktı ve ''Sizin ikinizi evlenmiş gördükten sonra ölsem de gam yemem.'' diye söylendi. Kucaklaştılar. Sevim böyle bir eve nasıl düşmüş? 20'sinde var, yok, soylu, yüzlü, çok güzel bir kızcağız. Ayrıca konuşurken hareketli, hayatından memnun. Bir aralık eline o sabahki gazetelerden birini aldı. ''Şu romanı okuyuvereyim.'' dedi. Dün pek tatlı yerinde kalmıştı. Fakat roman yerine gözü havadis sütunlarında dolaşıyordu. Birdenbire Fitnat'a döndü, dedi ki, ''Aa, bak benim ilk göz ağrım İstanbul'a gelmiş.'' ''Faiz mi? Ayol bu mevsimde insan orasını bırakır mı?'' ''Memur değil mi? Çağırmışlardır yahut süresini doldurmuştur. Şimdi 2 yıl merkezde kalacak.'' İsmail Bey sordu, ''Kim bu ilk göz ağrın? Ne talihli adammış o?'' ''Tanırsın İsmail abi, Faiz yok mu Safa Paşa'nın oğlu? O işte.'' Neredeydi son zamanlarda? Mısır elçiliğine katipti. Doğu Akdeniz vapuruyla dün gelmiş. İsmail Bey iliştiği karyoladan fırladı. Ne dedin ne? Dün mü Mısır'dan geldi? Ver şu gazeteyi bana. Evet tamam, Faiz burada. Allah gönderdi onu bize. Anlıyor musun Rüştü Bey? En son haberler Faiz'dedir. Oğlan Mısır'ın bütün yüksek sosyetesini tanır. Hepsiyle düşer kalkar. Hovarda'nın biridir. Kendisini hemen bulmalıyız. Söyle Sevim, nereye iner o çapkın? Eniştesinin yanına. Müteahhit Düz Duman'ın apartmanına mı? Evet, yaşadık öyleyse. Üç erkeğin aralarında konuşacaklarını sezen kadınlar birer bahane bulup odadan çıktılar. Ata Efendi işi anlıyor. Bu Faiz denilen elçilik katibinden Ayşen hakkında bilgi edinecekler. Fakat ne kadarcığını öğrenebilirler? Sosyal yaşantıda sahte bir hal takınmak şarttır. İç yüzünü bildirmeyeceksin. Ne sarı kız ne de paşa geçimsizlik içinde bulunduklarını o meclislere belli etmemişlerdir. Kendisine hemen şimdi arayalım, bir randevu alalım. Fakat Rüştü Bey'in ismini karıştırmayalım. Dayısı merak ediyor, bir süredir mektup gelmemiş, konuşmak istiyor diyelim. Bizim hakkımız değildir ama bir dayı için sorup soruşturmaktan doğal ne olabilir? Hatta gizli sorular bile sorabilir, öteki bildiklerini söyler. Ben tek başıma mı gideceğim? İsmail Bey heyecana kapılmış, laf dinlemiyor. Rüştü de ona bağlı. Telefonun bulunduğu koridora çıktılar. Rehber katibin elinde Sevim'e soruyor. Ne idi Düzduman'ın küçük adı? Hasan'dı galiba. Hayır, Hüsnü. Numara meşguldü. Bir dakika bekleyip tekrar çevirdiler. Konuşma devam ediyordu. Herkes sabırsızlık içinde. Sevim, yeni geldiği için şuna buna telefon ediyordur. Yahut ahbapları onu arıyorlardır. Zaten geveze bir defa konuşmaya başladı mı susmak bilmez, dedi ve numaranın meşgul oluşunu Faiz'in evde bulunduğu suretinde yorumladı. Sonunda hatta açıldı. İsmail Bey azıcık şakalaştıktan sonra diyor ki, Faizciğim, ahbaplarımdan biri senin muhakkak orada tanımış olacağın güzel, kibar bir hanımefendi hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyor. Yok canım, bu zat hanımın dayısıdır. Aile işi, evet Türk, bir paşa ile evlenmişti. Evleneli 1,5 yıldan fazla oldu. Ah tamam, ta kendisi. Ben sana tanırsın muhakkak demedim mi? Öyledir Allah için. Ya sen, seni ne zaman görsün? Geciktirme canım. Biliyorum çok meşgulsün ama 5 dakikalık iş bu. Kaçta? 6.30'da mı? Mükemmel. Mersi aslanım, sağ ol. Elbette elbette. Ararım ben seni. Yerini biliyorum. Hatta şimdi pek uzağımda değil. Beraber gideriz tabii. Sevim İsmail Bey'in omuzuna yaslandı. Beni mi sordu yoksa? Evet, seni sordu. Ama bizim başımızda şimdi ateş yanıyor. Yarın öbür gün uğrarız birlikte. Rüştü ile Atay'a döndü. Gayet iyi tanıyor. Ara sıra davetlerine gidiyormuş. İşittiniz, saat 6.30'da Atay Efendi'yi apartmanda bekliyor. Nerede apartman? Alman elçiliği sırasında, Düzduman Palas. Daha kolay bir yer yoktur. Oradan çıkar, kulübe gelirsin. Atay kısaca, olur dedi. Öyle bir yorgunluk duyuyordu ki, bıraksalar Sevim'in henüz düzeltilmemiş yatağına elbisesiyle uzanır, uyuyuverirdi. Oda sıcaktı, yarı karanlıktı. Sokaktan ne otomobil geçiyordu ne de satıcı. Kar sesleri sağırlaşmıştı. Ana caddenin uğultusu bir koflaşmış, deniz aşırı bir yerden, karşıki kıyıdan geliyormuşçasına bir uzaklaşmıştı ki, durgun bir gecede Bebek Gazinosu'nda yapılan sünnet düğününün yankılarını Anadolu yakasından dinler gibi tatlılaşmış, sert ve sivri yönleri yontulmuş, rahatlık verici bir uğultu. Bir arı kovanı uğultusu. Mısır'dan gelen telgrafı öğreneli beri Ayşen de Atay Efendi'ye Boğaziçi'nin sisli bir sabahında yarı örtülmüş, belirliliğini kaybederek ancak bazı kırık çizgilerden varlığı sezilen yüksek yamaçlar gibi görünüyor. Manzarasını güneş tam aydınlatamamaktadır. Büsbütün gecede bastırmamış, duman sarmıştır. İsmail Bey dedi ki, şimdi saat 1. Açlıktan, yorgunluktan gözlerim karardı. Şuracıkta Sevim'in pirzolalarıyla Fitnat Hanım'ın makarnasını yiyelim. Daha bir şeyler de vardır, tatlı filan. Sonra ben hana döneceğim. Siz ne yapacaksınız? Üçlü bezgin bir tavırla, tekrar yatıp zıbaracağım. Zaten ilaçtan sersemim, dedi. Ata kararsız, cevap veremiyor. İsmail Bey kendisine sormadan anlamışçasına Fitnat'a seslendi. Hanımcığım, Ata Bey'e bir yer göster de azıcık uyusun. Saat 6'ya doğru gelir, onu alırım. Eve pirzola kokusu yayıldı. Kapı açıldıkça içeriye dumanı bile giriyor. 5 kişi rutubetli bir örtü serilmiş, yuvarlak masa üzerinde neşesizce yemek yediler. Şu Fitnat kimdir? Sevim yanında ne yapar? Randevu evinde, kumarhanede yoksa basit bir pansiyonda mı bulunuyorlar? Ata düşünmüyor bunları. Sofradan kalkınca Rüştü yukarıya çıktı. İsmail işine gitti. Sevim'in karyolasına ütüsü bozulmamış ama beyazlığı şüphe götüren çarşaflar serdiler. Yastık örtüsünün birini değiştirdiler. Ata gömleğiyle yattı. Lavanta kokulu bir yemek odası havası içinde, düşüncelere sürüklenmeden boşalmış bir kafayla uykuya daldı. Gözlerini açtığı zaman kararmış odada birinin ses etmemeye çalışarak dolaştığını hayal meyal sezdi, sordu. İsmail Bey geldi mi? Hayır. Ben sokağa çıkacağım da dolaptan elbise almak için girdim. Elektriği yakabilir miyim? Bu Sevim'di. Dolabı açtı, bir takım çamaşırlar ve bir elbise çekti. Siz arkanızı dönüveriniz, giyineceğim de. Bizim çalışma saati yaklaştı. Gecikirsem paramı keserler. Geceleyin mi çalışırsınız? Evet, Koket Barı'nda. Eğer öyle yerlere gidiyorsanız uğrayıverirsiniz. İsmail bazen gelir. Ata arkasını dönmediği halde Sevim sırtındaki elbiseyi, sonra kombinezonunu çıkardı, yenilerini, daha süslülerini giydi. Yüzümü Fitnat ablanın odasında boyamıştım. İşte hazır oldum, dedi. Bütün o soyunup giyinmeler Ata Efendi üzerinde eski etkisini göstermemişti. 17 ay evvel Ayşem buradayken bir bar kızını şu karlı akşam sıcak odasında bu durumlarda kayıtsızcasına seyre dayanamazdı. Günname'yi bile ara sıra sonunun kötüye varacağını göze alarak sıkıştırmaktan kendini alamıyordu. Şimdi sadece Sevim'e acıdı. Acıdığından dolayı da ona derdini dökmek isteği duydu. Gelip yatağın ucuna ilişse, söyleyeceklerini dinlese, Ata herkesten gizlediği hislerini bu talihsiz kızdan saklayamayacağını biliyor. Hepsini anlatırdı. Haydarpaşa garında karşısına ilk çıktığı günden ayrılık saatine kadar geçen bütün macerayı. Severmişim meğerse derdi. Delisi divanesi olmuştum. Evet, benim romanımda büyük olaylar, tutkular, birleşme zevki, hatta aşkını itiraf bile yok. Yaşlı bir dayının körpe yeğenine tutulmasından ibaret, gizli kalmış, gizlenmesi gerek ve gizliliği doğal olan bir gönül faciası. Mezarıma götüreceğim bir sır. Bar kızı, Allah'a ısmarladık beyefendi, gene görüşürüz inşallah, dedi. Gülümseyerek elini salladı, odadan çıktı. Zavallı, Düzce'den gelen bir Ayşe'ni talih saraylara oturttu, memnun değil. Bu bir pansiyon köşesine barınmış, her gece elin ipten kazıktan kurtulmuş heriflerine taze güzelliğini yudum yudum tattırarak güç bela yaşıyor. Fakat hayatından şikayet etmiyor. Kendisini ayartan faize bile kin beslemiyor. İlk göz ağrım deyip geçiyor. Ata çoğu erkekte olduğu gibi farkına varmadan şuur altı harekete gelen tutkuya, acıma ve koruma isteğine bürünmüş şekliyle duyarak kurtarsam kızcağızı diye düşündü. Eve götürsem, uygun bir adamla evlendirsem, iyi bir ev kadını olur. Başı sıkışmış, dara gelmiş bir durumda olduğu için hayır işlemeye uygun bir ruhsal durum içindeydi. Az sonra fikrini değiştirdi. Düzelmez artık, kancıklaşmıştır. Kalktı, giyindi. Anlayamadığı bir ürkeklikle koridora çıkmaya cesaret edemiyor. Rüştüyü soramıyor. Bereket kapının zili çalındı. İsmail Bey'in sesi duyuldu. Antreden konuşuyor. Rüştü Bey gitti mi kulüpte buluşacağız demek. Başı uzandı. Haydi birader otomobil kapıda. Gidelim faizi iyice sorgulamaktan çekinme. Nezakete gerek yok. Çakayı sever ama içtenlikli çocuktur. Ata Reveyha Paşa'yı başına saran netameli paltoyu arkasına geçirdi. Öğleden beri taşlıkta asılı durduğundan buz kesilmişti. Hem onun hem kapıdan giren karlı rüzgarın etkisiyle sırtında titremeler duydu. Arabada içi katılıyordu. 5. İkinci kat 6 numara. Ben yanınızda bulunmayacağım. Aileden olmadığım için uygun düşmez. Şüpheyi de davet eder. İyice sor, konuş, ne kadar mümkünse o kadar bilgi topla. Sormaktan çekinme demiştim ya. Haydi Allah işini rast getirsin. Biz kulüpte bekliyoruz. Zaten 4 adımlık yer. Hem buraları kibar mahalle olduğundan karları temizlemişler. Tretuvarlar ayna gibi parlıyor. Ata Efendi hep başını sallıyor. Başkaca cevap vermek gereğini duymuyor. Ayrıca sesinin çıkmayacağını da sanıyor. Gırtlağı kupkuru, dili katılaşmış, esnekliğini kaybetmiş sanki. Kapıyı otel garsonu gibi giyinmiş bir uşak açtı. Paltosunu aldıktan sonra sormadan kendisini zarif eşyalı, havası temiz ve ılık küçük bir odaya soktu. Daha oturmamıştı. İçeriye sırtında mor renkte kısa bir kadife ceket, boynuna vişne çürüğü fular dolamış genç bir adam girdi. Giyimimi af buyurunuz dedi. Sizi böyle kabul etmek istemezdim ama. Estağfurullah, ne zararı var beyefendi. Ben özür dilemeliyim, rahatsız ettim. Sesinin çıktığına, dilinin rahatça döndüğüne şaşan Ata Efendi'ye azıcık güven geldi. Sözünü kesmedi. Vaktinizi boşa harcamayayım, hemen konuya gireyim. İsmail Bey telefonda bana Reveyha Paşa'nın eşini merak ettiğinizi söylemişti. Ayşen hanımefendinin dayısı olduğunuza göre bildiklerimi anlatmak vazifemdir. Önce şunu bildireyim ki kendileri geçen hafta benim hareketimden bir gün önce Nice gittiler. Paşa ile birlikte. Sağlığı iyi ya, bana o gerek. Endişeyi gerektiren bir neden yok. İstirahate, biraz da tedaviye muhtaçtı da doktorlar bir kür yapmasına gerek gösterdiler. rahatsızlık mı geçirdi? Faiz Bey bir sigara uzattı, Ata almadı. Efendim nasıl söyleyeyim bilmem, pek hastalık da sayılmaz. Şey, bir dezentoksikasyon meselesi, yani zehirlenmeye karşı bir kür. Zehirlenmiş miydi? Bir tür zehirlenme. Rica ederim, ben dayısıyım, işi olduğu gibi anlatmanıza engel yoktur. Orası öyle, merakta bırakmam uygun olmaz. Açıkçası şu, Ayşen Hanım son aylarda nasıl oldu, şaşıp kaldık, hiç beklemezdik. Bazı keyif verici ilaçlara alışmış, tabii paşadan gizli. Eroin mi yoksa? Hayır, morfin. Bileceğiniz gibi bu ilaç önceleri tatlı bir uyuşukluk, güzel düşünceler verir insana. Hele memleket özlemi çekenler, yaşadığı hayatın monoton yahut yorucu gidişinden bıkanlar, bıktıkları halde buna uymak zorunluluğunda bulunanlar, morfinden aldıkları avunma ile ruhsal acılarını bir süre dinlendirirler. Geçmiş günleri zevkle anarlar. Ona tekrar dönmüşçesine hayaller kurarlar. Hatta bazen vaktiyle hiç değer ve önem vermedikleri yerlere, kişilere karşı derin bir bağlantı duyarlar. Oralara, onlara kavuşmanın hülyalarıyla avunurlar. Fakat sonra... İzaha gerek görmüyorum, adam morfinman olur. Bereket, Ayşen Hanım'ın anormal davranışları tam zamanında paşanın dikkatini çekti. Kendisine sezdirmeden tahkikat yaptı, hakikati öğrenince de İstanbul'a gidiyoruz diyerek vapura bindirdi. Şimdi Riviera'da bir sanatoryumda olacaklar. Yanlarında özel doktorları da var. Tedavisi mümkün müdür? Kolaylıkla kısa zamanda, bir aya kadar hiçbir şeye kalmayacağını profesörler temin ettiler. Yalnız tedaviden sonra gözaltında bulundurmak şartıyla. Uzun bir seyahate çıkması gerekirmiş. Paşa hiçbirini ihmal etmez. Eşini gözü gibi sever. Ayşen Hanım da kocasına pek bağlıdır. Gayet iyi geçinen bir aileydiler. Gene de öyle olacaklarına şüphe yok. Kahvenizi içmediniz, soğudu. Ata sordu. Bütün bunları bilmenize göre galiba bizimkilerle pek iyi ahbapsınız değil mi? Daha çok paşa ile görüşürdüm. Birbirimizi pek severiz. Zaten benden başka kimseye o meseleyi açmadı. Bana açmasının sebebi de Ayşen Hanım'ın bir gün elçiliğe gelerek doğal olmayan bir şekilde İstanbul için vize istemesidir. Şüphelendim, paşaya söyledim. O da bana durumu anlattı. Tavsiyeye gerek görmüyorum. Bu sır aramızda kalmalıdır. Özellikle İsmail Bey'in kulağına gittiğini istemem. Başkalarından da saklasanız iyi olur. Zaten mesele kapanmıştır. Özelle tedavi edileceği, daima gözaltında bulundurulacağı için yenilenmesi ihtimali de akla gelmez. Müsterih olunuz beyefendi. Paşa artık onu buralara getirmez. Bir gün gelirler ama uzun süre uzaklarda kalacaklarını, hatta Mısır'a dönmeyeceklerini sanıyorum. Spor, açık hava, yalın ve sağlıklı bir yaşam. Hanımefendiye gereken bunlardır. Niyetleri Kanada, Avustralya gibi pek uğranılmayan güzel memleketleri dolaşmak. Ata ayağa kalktı. Kendisini kapıya kadar uğurlayan genç diplomat tekrar ediyor. Aman beyefendi, konuştuklarımız aramızda kalsın. Gizli kalması ailemizin menfaati icabıdır. Tek kişi duymayacak. Eşim bile. Ağır ağır yürüyor. Biraz ötede park pastanesi ve park oteli. Ayşe'nin sık sık gittiği yerler. 1 Mayıs akşamı otelin arka taraftaki odasında karşılıklı ağlaştıklarını bir daha hatırladı. Karlı gecede Faruk Senayi Bey'in yemeğinden gelişlerini de unutmamıştır. Pastanenin buğulanmış camından içeriye baktı. Ayşen şu masada oturmayı tercih ederdi dedi. Şimdi orada olsaydı giderdim. Beni görünce yüzü gülerdi. Çok haz ederdi benden. Hiç kimseye bana olduğu kadar ısınmamıştı. Kedi gibi sokulmak isterdi. Sokulurdu da. Otel inmiş perdeleriyle neşesiz bir görünüm almıştı. Burasını da bir dakika durup seyretti. Veda ziyaretleri yapar gibi bir halim var diye söylenerek tekrar yürüdü. Köşeyi dönünce kulübün önündeki meydanda bulunacak. Adımlarını daha ağırlaştırdı. Diyordu ki, onlara söyleyecek sözüm yok. Zaten ne Rüşdi'ye dayanabilirim ne de İsmail Bey'le karşılaşmak isterim. Hepsi bana yabancı oldu. Kulübün önünden geçmemek için geniş sahayı aşarak gezi tarafını tuttu. Olur ya, tam o sırada İsmail kapıya çıkmış bulunur, yakalanırım. Karakol yöresinden uzaklaşan bir suçlu gibi karşıki trotuarda kendisini güvende hissetti. Kulübün köşesindeki büyük bir bakkaliye mağazasına bakıyor. Kaç defa beraber öteberi almıştık. Şimdi girsem beni tanırlar. Ayşe'nin zengin bir Mısırlı ile evlendiğini biliyorlardı. Döndü mü diye sorarlar. Hayır, dönmedi. Dönmeyecek de. Üşümüyor artık. Daha doğrusu vücudunu duymuyor. Taksim alanının gene en kalabalık saati. Otomobil ne kadar da çoğalmış, bir kaldırımdan öbürüne geçmek imkansız. Sulu kar çamuru ile kaypak, bazı yerleri aynalaşmış, bazısı inadına simsiyah, gözleri şaşırtan bir sürü asfalt yollar ve tramvay rayları. Her köşeden fırlayan, kavis çizip başka başka taraflara sapan otomobiller, gürültü, kalabalık, karmakarışıklık. Ata Efendi kayıtsızca yürümesine devam etti. Kendisini anıtın tenha alanına kazasız belasız ulaşmış bulunca da şaştı. Çünkü sağını solunu hiç kollamadan kırda gider gibi geçmişti. Böyle de geçilirmiş meğerse. Saat 7'ye 5 var. İlk defa ayar farkıyla meşgul olmadı. Üstün Palas apartmanı bu gece şenlikli, pencerelerden ışık taşıyor. Kendi daireleri hem aydınlık hem de hareketli. Daha yakından seyretmek için eski durağın kaldırımına, saatin tam karşısına geçmeli. Tekrar ulu orta yürüdü. Hani ya bir defa Gülhan Bey bir şoför. "Ortası çamur, yandan gel bey baba," diye alay etmişti. O zaman işi aceleydi. Ayşenciyi evde bekliyordu. "Geciktin dayı, çabuk gömleğini değiştir," demişti. Daima böyle derdi Ayşen. Ne güzel kokardı, ne güzeldi sarı kız. Ata Efendi kafasını yoruyor. Ayşen'i eliyle tutacakmışçasına gözünün önünde belirtmek istiyor. Fakat yapamıyor. Kafasında ağırlık değil, gittikçe artan bir katılık var. Sanki beyni yavaş yavaş odunlaşmaktadır. Kütük parçasına dönüyor. Hatta tahtanın budak sertliğini alıyor. Çivi girmeyecek, keserle vurulsa yerinden fırlayıp düşecek bir budak. Evde Üftadi'ye ne diyeceğim? Yeni çinilenip banyo ve hava gazı ısıtacağı konulmuş hamamı bir hatırlar gibi oldu. Baktı ki durak sütununa yaslanmış, apartmanı seyrediyor. Oraya nereden, nasıl geldiğini bilmiyor. Bildiği şu, Ayşen'le Çetin'den başka herkese karşı içi nefret dolu. Karısına, kızına, damadına öyle uzaklık duyuyor ki, başını alıp bulamayacakları bir yere gitmek, bir anda kayboluvermek istiyordu. Bir derviş olsam diyor, derviş Ata Efendi, Anadolu'yu karış karış dolaşsam, dolaşsam, durmadan, dinlenmeden dolaşsam. Eski apartmanlarında balkon camı önüne sokulup sonra uzaklaşan insan şekilleri görüyor. Gözlerini pencereden ayıramıyor. Bu defa balkona yaklaşan bir kadındır. Hem de Ayşen'i andıran ince vücutlu, uzun boylu bir kadın, bir kız. Onun çok defa yaptığı gibi alana bakıyor, alnını cama dayayarak. Ata Efendi gülümsemeye başladı. Sarhoşum ben diye söylendi. Yahut yazıhaneden çıktıktan sonra dolmuşta uyuyakalmışım. Kötü bir rüya gördüm. Bir karabasan geçirdim. Ayşen orada işte. Geciktiğim için sabırsızlanmış. Balkon penceresinden yolumu bekliyor. Paltomun kayboluşu, Mısırlı Paşa, evlenme, Gedikpaşa'ya dönüş, hepsi de yalan. Masal, saçmalama, kafamın bir sürçmesi. Ne mükemmel de uydurdum bunları. Üstelik bir de hamam yaptırdım. Sanki Rüştü ile İsmail Bey beni şu dakikada kulübe bekliyorlar. Ne münasebet. Bekleyen Ayşen'dir. Birlikte Faruk Senayi Bey'in davetine otele gideceğiz. Geç kaldım. Böyle olayları olmamış sayarak bir akıl dengesizliği içinde söylenen Ata Efendi ileriye birkaç adım attı. Bir tramvay önünü kesti. Arkadan çevirmek istedi. Koşuşan otomobillerle karşılaştı. Sağa döndü, gene bir otomobil akını. Tiyatronun, sinemanın, arabalarla tramvayların kendisine durmadan sönüp yanar, oynar gibi görünen renk ışıkları gözlerini alıyordu. Asfaltı her taraftan durmamacasına yalayan, cilalayan, parlatan, bazen hep birden, bazen ayrı ayrı bir şuraya, bir buraya uzanan bir sürü yassı, yayvan, aceleci ışıktan dil. Ya klakson sesleri, tramvay çanları, hırıltılar, homurtular, gıcırtılar, sürekli dönen tekerlekler, ne çok tekerlek bu, hiç de ara vermiyorlar. Bir balkon penceresinin arkasında başını cama dayayıp bekleyen kıza, "Buradayım, şimdi geliyorum," anlamına elini salladı. En iyisi dosdoğru hiçbirine aldırmadan yürüyeyim dedi ve öyle yaptı. Yüzlerce tekerleğin fırıl fırıl dönerek koşuştuğu yöne artık kendinin olmayan adımlarla dosdoğru yürüdü. Bunlar basit ömrünün son adımları olmuştu. Şişli 1951. Kitabın sonu. 25 Şubat 2003. Sayfa 340.